SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye Gündemi programında Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, hoş geldiniz programa.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Bülent Arınç'ın Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifası gündemde bu aralar. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında söyledikleri sert bir şekilde eleştirildi MHP ve Cumhurbaşkanı tarafından. Bu nasıl yorumlanıyor acaba?
Aslında siyasetteki dengeler açısından belirleyici, biraz o dengeleri okumamız açısından bize fayda sağlayacak bir durum olarak okunuyor. Çok uzun zamandır AK Parti içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak ortaklığını sorgulayan bir grup var. Özellikle AK Parti'nin kuruluşunda görev alan, geçmişte Refah Partisi'nde bulunmuş olan, orada siyaset yapmış olan, yani daha çok ak saçlar diyeceğimiz, ilk dönemde bu işin cefasını çeken, AK Parti'yi reformcu bir parti olarak konumlandırıp ve 2002 yılında seçim kazanmasında katkısı olan isimler bunlar. Sesleri daha az duyuluyor ama içeride Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'ye kaybettirdiğini, milliyetçi politikalara kaymasının AK Parti'nin ülkede sıkıntı yarattığını söylüyorlar. Onlar da bu reform açıklaması büyük heyecan yaratmıştı. Yani Berat Albayrak'ın ayrılması öyle basit bir şey değil. Sonuçta Cumhurbaşkanı'nın damadı. Hükümette çok etkili bir isim. Hatta bazen gölge başbakan gibi kabul edilen, Cumhurbaşkanlığına geçirmeden önce gölge başbakan gibi kabul edilen, bakanlara talimat verebilen bir isimdi. Onun gitmesinden hemen sonra Cumhurbaşkanı'nın bir yeni dönemden bahsetmesi, bir seferberlikten bahsetmesi, yargıda reform demesi, ekonomide gerçekçi adımlar atılacağını açıklaması AK Parti'nin kuruluşunda görev alan grupta da heyecan yaratmıştı. Bülent Arınç da o grubun aslında bir parçası. Yani AK Parti'nin ilk yıllarında ki o heyecanı arayan isimlerden birisi ve bu yargı reformu meselesiyle ilgili Adalet Bakanı'nın hakimlere siz kararınızı verin, gerekiyorsa kıyamet kopsun açıklamasıyla birlikte artan coşkuyu ekrana taşıyan ve kimli isimler üzerinden de bu reformu anlatan bir politikacı. Gerçekten son derece çarpıcıydı anlattıkları. Hem Osman Kavala'nın İddianamesini okuduğunda çocukça bulduğunu söyledi. Türkiye'de birçok insan zaten buna itiraz ediyor, isyan ediyor. Demirtaş'ın tutuksuz yargılanabileceğini, çıkabileceğini söyledi. Bununla ilgili de özellikle hukukçuların önemli tespitleri söz konusu. Ve hakimleri uyardı. Geçmişte FETÖ döneminde kararlar alan hakimlerin durumuna baksınlar, ona göre hareket etsinler diye. Tabii şimdi bu siyasette bir denge değişikliği, bir merkezin değişmesi ihtimalle gündeme getirdi. Bundan en çok etkilenecek parti hangisi? Milliyetçi Hareket Partisi. Şu anda %10'luk bir oy oranına sahip. Anketlerde ortaya çıkan tablo bu. Ama %10'luk o oy oranıyla AK Parti'yi kendi belirlediği politikalar istikametinde yönlendirme kapasitesine sahip. Yani %10'la %40'ı yönlendiren, aslında %100'ün de kaderini belirleyen bir konumda. Bu yönde tespitler ve bu yönde de AK Parti'ye yönelik eleştiriler vardı. Muhtemelen Milliyetçi Hareket Partisi bu etkinliğinden de vazgeçmek istemiyor ve Bülent Arınç üzerinden biraz da kendi gücünü test etti. Bülent Arınç'a çok sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı 3 gün durdu. 3. günün sonunda, hafta sonunda kendi partisinin kongre konuşmasında Bülent Arınç'a çok ağır ifadelerle yüklendi. Bülent Arınç sonra bir açıklama yaptı, ben rencide oldum diye. Ardından Cumhurbaşkanı'yla görüşeceğini, gerekirse istifa edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı'yla yüzle de görüşemedi. Telefonda görüştü ve sonra da istifa etti Yüksek İstişare Kurulu'ndan. Ama işin enteresan tarafı, Cumhurbaşkanı onu orada bırakmadı. Grup toplantısında bir daha Bülent Arınç'ı gündeme getirdi. Sadece onu gündeme getirmekle de kalmadı. Milliyetçi Hareket Partisi ile kurdukları ittifakın ne kadar önemli olduğunu ve reformları onlarla birlikte yapacaklarını söyledi. Yani eğer AK Parti'de adalet, demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü konularında bir adım atma niyeti var idiyse ve bu Adalet Bakanı'nın söylediği çerçevede çok radikal bir reform olacak idiyse bile MHP'nin itirazıyla birlikte bunlardan en azından şimdilik vazgeçilmiş görünüyor. Yani o reformların sınırlarını birlikte yapacağız dedi çünkü Cumhurbaşkanı. MHP çizmiş gibi görünüyor. Ona ilişkin işaretler de alıyoruz. Neydi aslında hükümeti reforma götüren? Albayrak'ın ayrılmasından sonra ekonomideki kötü durum, Merkez Bankası rezervlerinin kötü durumda olması, dövizin yükselişinin engellenememesi, buna çözüm için hem ekonomide gerçekçi yaklaşım hem de yargıda reformun veya Türkiye'ye gelecek olan yabancı sermayenin Türkiye'de hukuki güvence altında olduğunu bilmesi. Bunu Cumhurbaşkanı da açıkça söylemişti. Bunların aslında hepsini bir paket olarak gördü toplum. Ancak anlaşılıyor ki o paketten özellikle yabancı sermaye Türkiye'ye geldiğinde bir hukuksal güvence sağlasın diye iş adamlarına yönelik bir hukuki reforma doğru evrilme söz konusu.
Yavuz Bey, Milliyetçi Hareket Partisi bu kadar güçlüyse AK Parti içinde ve işte Bülent Arınç gibi güçlü bir parti figürü bu kadar çabuk kurban edilebiliyorsa gelecek hakkında ne söyleyebiliyoruz AK Parti'nin geleceği, hükümetin geleceği hakkında?
Burada mesele şu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteği çekmesi halinde AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybediyor. Eli kolu bağlanabilir AK Parti'nin ve bir erken seçime gitme ihtimali olabilir. Yani geçmişte Devlet Bahçeli birçok kez erken seçimi tetikleyen liderdi. Bu 2002'de de böyleydi, 2018'de de böyleydi. Şimdi de bu konuda bir adım atma ihtimali hep böyle bir köşede duruyor AK Parti açısından. Peki böyle bir dönemde AK Parti seçime gider mi, gitmek ister mi? Ekonomi bu haldeyken, pandemi var, insanların gelirleri azaldı, işsizlik zirve yaptı, Merkez Bankası'nın kasası boş ve Türkiye'nin dış borca ihtiyacı var. Dünyada durum değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump gitti, Biden geldi. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin sorunları var ve bir yaptırım tehdidi söz konusu 10-11 Aralık'taki zirvede. Bütün bu atmosfer içerisinde bir erken seçimin tetiklenmesi Milliyetçi Hareket Partisi tarafından elbette AK Parti için kabus senaryosu. Muhalefetle birlikte bir çözüm bulunabilir mi? Onun için şu anda uygun bir zemin yok. En azından muhalefetin ön şartı net. Cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçilecek. Partili Cumhurbaşkanı olmayacak. Güçlendirilmiş parlamenter sistem olacak. Şu anda AK Parti'nin buna hazır olmadığı da bir gerçek. Ve erken seçimin tetiklenmesinin Türkiye'yi götüreceği nokta AK Parti açısından pek kabullenilebilir bir nokta ya da istenilebilen bir nokta olmadığından dolayı. Evet, MHP'nin söyledikleri şu anda AK Parti için son derece ağırlıklı. Hatta özgür ağırlığı çok yüksek olan Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı tarafından bulunduğu görevden uzaklaştırılmasını sağlayacak kadar ağırlıklı diyebiliriz. Hayatımızın ortasındaki en önemli gerçekse Türkiye'nin ekonomik anlamda ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığı ve kaynağa ihtiyaç olduğu. Bu yolda yapılacak düzenlemeleri takip edeceğiz biz efendim.
Yavuz Bey, iki gündür doğru vaka sayıları açıklanıyor Türkiye'de COVID-19 hakkında. Vaka sayılarında pek bir sürpriz yok herhalde. 30 binler civarında bekleniyordu. Hatta daha fazla bekleniyordu.
Evet, Türk Tabipleri Birliği bu açıklanan rakamların da doğru rakamlar olduğunu düşünmüyor. Şimdi bu vaka sayısı, hasta sayısı tartışması, vaka sayısı diye bize hasta sayısının verilmiş olması, bir süre bununla ilgili hiçbir şekilde uzmanların, gazetecilerin ve diğer kesimlerin uyarılmamış olması, bu ortaya çıktıktan sonra reddedilmesi, sonra kabul edilmesi ve geldiğimiz süreçte ve rakamlar açıklandı. 28 bindi, sonra 29 bin rakamı açıklandı. 30 binin hemen altında. Bu Avrupa'da nüfusa göre oranlandığında Türkiye'nin birinci olduğunu gösteriyor. Ve aslında hekimlerin, Türk Tabipleri Birliği'nin bugüne kadar yaptıkları uyarıları ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Aslında tıpkı Avrupa ülkeleri gibi Türkiye'nin de bir 14 günlük kapanmasının şart olduğunu gösteriyor. Çünkü Türkiye'de şu anda yoğun bakımlar dolu. Hastanelerin COVID servisleri dolu. Çok ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Bu konuda da hekim örgütleri gerçekten büyük uyarılar yapıyorlar. Açıklanan vaka sayılarının doğru olduğu kanaatinde de değiller. Çünkü PCR testleri pozitif olanlar açıklandı. Ama PCR testlerindeki başarı oranı %60-65. Bunlar ciğer bilimleriyle, başka yöntemlerle de fark edilebiliyor. Covid tanıları konulabiliyor. O tanılar bunlara eklendiği zaman 50.000-55.000 rakamlarını görmek mümkün diyorlar. Ve süratle Türkiye'nin çok ciddi bir kapanmaya gitmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama şu anda Sağlık Bakanlığı bu kadarına çıkıyor ve diğer kısmı çok fazla dikkate almıyor. Sağlık Bakanlığı aynı zamanda hastanelere bakıyor. Eğer alınan bu küçük tedbirlerle hafta sonları 2 gün akşam saat 8'den sabah saat 10'a kadar sokağa çıkma yasaklarıyla vakalar düşmezse, hastane kapasitesi de zorlanırsa daha sert tedbirler gelebilecek. Ama daha sert tedbirler az önce konuştuğumuz meseleye dayanıyor, ekonomi. Çünkü bir önceki kapanmalarda, kısıtlamalarda hükümet ucuz faizle kredi yöntemini seçmiş ve ihtiyacı olanların kredi alması için hem bankaları zorlamış hem de şartları biraz satır etmişti. Şimdi ise faizler yükseldi ve yükselen faizlerle birlikte insanlara kredi verilecek bir yapı ortadan kalktı. Doğrudan katkı verecek bir ekonomik durum çok fazla söz konusu değil. Bu şartlarda ne olacak, nasıl bu işlerle mücadele edecek onları göreceğiz. Ama muhalefetin çok ciddi eleştirisi var. Türkiye'yi COVID'le mücadelede başarılı göstermek ya da hükümeti başarılı göstermek için insanların kandırıldığını iddia ediyorlar. Şu anda verilen aslında birçok rakamda o yüzden inanılmıyor. Vefat rakamları da bunlardan birisi. İstanbul Belediyesi son rakam olarak sadece İstanbul'da salgın hastalıktan ölenlerin sayısının 201 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı ise günlük tablosunda bunu 175'lerde, 180'lerde açıklıyor bütün Türkiye için. Burada da ciddi bir tartışma devam ediyor. Yani enflasyon rakamlarından, büyüme rakamlarından, açıklanan bütün resmi rakamlardan artık ciddi bir tartışmanın doğduğunu görüyoruz Türkiye'de. COVID'de bunların arasında.
Yavuz Bey, Avustralya'da aşı konusunda bir tartışma başladı yavaş yavaş. Acaba böyle olsak mı olmasak mı, bazıları yani bir azınlık olmayı reddetmeyi düşünüyor. Çoğunluk olacak gibi görünüyor. Türkiye'de böyle bir toplumsal tartışma var mı acaba?
Bir miktar var, bir miktar var. Orada uzmanlar halkı ikna etmeye çalışıyorlar bir bölümünü. En azından buna itiraz edenlerin bir bölümünü. Ama asıl tartışma Türkiye'de aşıyla ilgili yeterli önden hazırlık yaptı mı yapmadı mı biçiminde. Bildiğim kadarıyla Avustralya nüfusunun %110'u %120'si kadar bir aşı siparişi verdi. Bu oran Kanada'da %255 nüfusunun, yani 2,5 katı kadar doz aşı siparişi verdi. Avrupa ülkelerinde ciddi miktarda var. Türkiye'de 50 milyon doz, aslında önce 10 milyon doz açıklandı. Ve her kişi için 2 doz yapılacağından 5 milyon kişinin aşılanabileceği söylendi. Sonra bunu bir tane 50 milyon doza çıkarttı Sağlık Bakanlığı. Aslında grip aşısında geçmişleri bir sıkıntı yaşamıştı Türkiye. Talebi tam karşılayamamıştı. Acaba COVID'lere benzer bir tabloyla mı karşılaşılacak diye endişeler dile getirildi. Çin aşısı gelecek Türkiye'ye. Halbuki Almanya'da, İngiltere'de ve Amerika'da üretilen aşılar var. Niye onlar gelmiyor diye bir tartışmada devam ediyor. O aşıların güvenilirliği ve Çin'deki aşıların güvenilirliği üzerinden. Yani daha çok aşı konusuna hazırlıklı mı Türkiye, yeterince bu konuda tedbir alıyor mu, yeterince doz sipariş edildi mi, zamanında Türkiye'ye gelecek mi, bunlar üzerinden devam ediyor tartışma. Diğer kısmı biraz gölgede kalıyor diyebilirim. Çok küçük bir grup bunu dile getirmeye çalışıyor.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.